Ayrım 21. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 206. C. Dönüştürücü özdeşim ve yansıtmalı özdeşim ilişkisi. Yer değiştirme savunma düzeninden yansıtmalı özdeşim savunma düzenini ve oradan da dönüştürücü özdeşim mekanizmasına geçen sürece ulaşabiliriz. Buradaki spektrum nerede başlıyor, nerede bitiyor, net bir şekilde bunun ayırdığına varmak zordur. Yer değiştirme ile yansıtmalı özdeşimin ayrımını yapmak için yukarıda verdiğimiz ölçüt geçerli olabilir. Ancak yansıtmalı özdeşim ile dönüştürücü özdeşimin ayrıştırmasını yapmak oldukça zor olabilmektedir. Burada dönüştürücü özdeşimi izah etmeden borderline kişilik örgütlenmesinin bir kısmının kimliği ve kendiliği dönüştürücü özdeşime tabi tuttuğunu ifade edebiliriz. Bu ne demektir? Bunu anlatabilmek için agresörle özdeşleşmek terimini izah etmek istiyorum. Bir çocuk dişlerindeki çürükler nedeniyle diş hekimine gittiğinde çaresiz ve korunmasızdır. Diş hekimi elindeki bir takım aletlerle onun ağzına hiç de hoş olmayan müdahaleler yapmakta ve çocuk çaresiz bir şekilde korku içinde beklemektedir. Karşıda güçlü bir yapı vardır, kendisi ise zayıf ve acizdir. Ego bunu sindirememektedir. Bu çocuk bu kaygılarla eve geldiğinde ilk yapacağı şeylerden birisi agresörle özdeşleşmedir. Eve gelir gelmez eğer küçük bir kardeşi varsa ona, küçük kardeşi yok ise oyuncak bebeklerine bir diş hekimi gibi müdahale etmeye çalışacaktır. Ego bu zayıflığa katlanabilmek için diş hekiminin güç ve otoritesini kendi içine almış, kendisi diş hekimi olmuş ve karşısındaki küçük kardeşini veya bebeği kontrol edebilmektedir. Artık bu güç onun donanımına girmiştir. Dönüştürücü özdeşimde ise kişi kimliğinin tamamını veya bir kısmını karşıdaki bir insana yükler. Kendi parçasını onda görür. Ruhsal gelişim sürecimizde bu doğal bir evreyken daha sonraki dönemlerde bu hastalıklı bir düzenektir. Dönüştürücü özdeşimi psikotik bir boyuttan normal popülasyon içindeki bireylere kadar değişik yapılarda görmemiz mümkündür. Psikotik bir hastamla konuşurken zaman zaman kendisini doktor olarak hissettiğini, zaman zaman da benim onun yerine geçtiğimi ifade etmekteydi. Kimlik nerede, ne şekilde duruyor karar veremiyordu. Sanki bedenlerimiz geçici posta kutuları, ruhlarımız da bu posta kutularında habire gidip gelen mektuplardı. Benim kimliğimi kendisi emanet alırken kendi kimliğini bana emanet olarak verebiliyordu. Normal popülasyon içinde ise kimliğin tamamı olmasa da mutlak kudret veya tam güçlülük hallerimizi simgeleyen veya arzulayan kısmımız, bu kimlik parçalarımızı idealize ettiğimiz parti, cemaat ve bunun gibi liderini affeder. Kendi bireysel kimliğinin tüm güçlü yapısını orada yaşatabilir. Orayı yücelttikçe kendisi de yücelir ve var olur. Sistemi fazla karıştırmadan ifade edecek olursak, yansıtmalı özdeşim mekanizmasının bir kısmında kişi, kimliğinin bir parçasını, bu parça rahatsız eden bir parçadır, bir yerlere emaneten bırakmaktadır. Bu parçanın orada olduğunu bildiği sürece kişi dengede kalmakta ve rahatlamaktadır. Yansıtmalı özdeşimin dönüştürücü özdeşime yaklaştığı noktada kişi, kötü kendiliğini karşı tarafa attığında karşı tarafında kendisini savunmasını ister gibidir. Kendisi sıkıntılanmakta, bu sıkıntı karşısında acizliğe ve çaresizliğe düşmektedir. Buna bir çözüm yolu ararken, bu sıkıntıyı konteyner olarak nitelendirdiği birini yüklemektedir. Bu yükleme işlemi tamamlanınca, normalde borderline kişi iyi kendiliğe geçip rahatlamaya çalışırken, dönüştürücü özdeşim mekanizmasına yaklaşmış olan bir borderline yapı süreci bu noktada tutamamakta, karşı tarafın kendisine saldırması için olayı daha da tetiklemektedir. Çünkü karşı taraf yüklemeyi yaptıktan sonra sessiz ve sakin bir şekilde olayın sıkıntısını hissedip kabullenip bir köşeye çekilecek olursa bu kendisi için de bir mağlubiyet anlamını taşımaktadır. Çünkü kendi kontrol edemediği kötü kendiliği emanet olarak karşı tarafa vermiş ve karşı taraf bunu kabullenmiş gözükmektedir. Ancak karşıya yüklenen yapı borderline kişinin kendi parçasıdır ve bu parçanın isyan etmesini, kurtuluş yolu aramasını ve çözüm bulmasını istemektedir. Karşıya yüklenen parça ise olayı kabullenmiş gözüküyorsa borderline kişi bu kabulünce rıza gösterememekte ve onun bu tarafta kalan kimlik parçasına saldırmasını istemektedir. Karşı taraf saldırdıkça da zayıf olan kimliğin gücünü ispat etmektedir. Bu bir paradokstur. Hem atarak kurtulmaya çalışmakta hem de attıktan sonra karşıdakinin itiraz etmesi ve karşı gelmesi beklenmektedir. Bu kötü bir yazgıdır. Bu mekanizmayı daha iyi kavrayabilmek için hepimizin zaman zaman yaşadığımız örneklerden bahsetmek istiyorum. Günlük hayatın içerisinde veya televizyonda veya bir film sahnesinde zayıf ve acizlik içine düşmüş bir bireyin mücadelesini izlerken bir anda onun yerine duygulanım hissederiz. O kişinin bu mücadeleyi başarmasını arzularız. Çünkü o anda geçmiş dönemdeki aciz ve zayıf duruma düştüğümüz zamandaki kimlik örüntüleri aktive olmuş, başarısızlıklarımızın ve acizliklerimizin düzeltilebileceği bir fırsat çıkmıştır. Bu şekilde geçmişteki kimlik parçalarımızı zayıf ve aciz kimlik parçalarımızın onarılabileceği sahnelerde dönüştürücü özdeşim yoluyla kimliğimizin bir parçasını oraya atarak aktive etmekteyiz. Aslında kurtarmaya çalıştığımız zayıf kişi oradaki değil, kendi içimizdeki geçmişte yaşantılandırdığımız veya hayalde ürettiğimiz zayıf ve aciz kişiliğimizi korumak ve güçlendirmektir. 12. Reaksiyon, formasyon. Ego savunma düzenekleri daha çok idin, dürtüsel yapısının baskısına maruz kalan egonun kendini savunmak amacıyla oluşturduğu bilinç dışı otomatik mekanizmalardır. Ancak ego savunma düzeneklerin bir kısmı süperegonun yargılayıcı tavrından korunmak ve kaçınmak için de yapılabilmektedir. Savunma düzenekleri zaman zaman da dış dünyanın toplumsal gerçekliğine karşı kendini olumlu anlamda var edebilmek ve varlığını muhafaza edebilmek için kullanılabilmektedir. Bu durumda bağımsız bir varlık gibi hareket eden ego zaman zaman ide karşı, zaman zaman süperegoya ve zaman zaman da gerçekliğe karşı kendini ayakta tutmanın yollarını aramaktadır. Bazı mekanizmaların oluşumunda birli, ikili, üçlü kombinasyonlar da meydana gelebilmektedir. Yani hem ide, hem süperegoya, hem de gerçekliğe karşı tek bir savunma düzeniyle korunma gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu da ruhsal yapının ekonomik davranması temel niteliğinin gereğidir. Reaksiyon, formasyon, yani tersine döndürme savunma düzeniyi bilinç dışındaki dürtüsel yapının, egonun bilinç dışı kısmının veya süperegonun baskısı nedeniyle bireyin kendini var edebilmesi için bu baskının tam tersi yönde topyekun bir kimlik oluşturma ihtiyacına verilen isimdir. Reaksiyon, formasyon, tek bir fenomene karşı verilebilecek tam ters yönde bir tepki olabileceği gibi fenomen veya fenomenler grubuna karşı tam tersi yönde oluşturulan bir kimlik yapısı şeklinde de görülebilir. Bunu daha açık ve net kavrayabilmek için fizikteki vektörel kuvvetlerin oluşması prensibinden yararlanabiliriz. Bir odağa etki eden ters yöndeki kuvvetlerin ortak bileşkesine göre hareket meydana gelir. Bir ipin iki tarafından tutan bireylerin kuvvetleri hangi tarafta fazla ise hareket o yöne doğru olur. İp örneğinin bir başka benzerinde de birbirine kuvvet uygulayan iki kişiden hangisi daha yüksek bir kuvvet uygularsa diğerini hareket ettirir. Bu şekilde ruhsal aygıtımızda id ile ego arasında karşılıklı bir kuvvet uygulaması mevcuttur. Dürtüsel yapımız bir takım dürtüleri bilince çıkararak etkin hale geçirip uygulamaya çalışırken, bu dürtülerin etkin hale geçmesini engelleyen karşı ego güçleriyle bunları durdurmaya çalışır. Normal bastırma mekanizması bu şekilde cereyan eder. Alttaki dürtünün gücünden çekinilir veya korkulur ise egonun durdurmaya yönelik karşı gücü daha da etkin hale dönüştürülerek tam tersi yönde bir karşı güç ile durdurulmaya çalışılır. Mesela cinsel dürtülerinin yoğun olarak hisseden ergenlik dönemindeki bir genç özellikle bu dürtülerini engellemeye ve bastırmaya çalışır. Burada iki karşı kuvvetin birbiriyle savaşımı söz konusudur. Bu cinsel dürtülerin zamansız, zeminsiz ve rastgele bir nesneye yönelim tehlikesinin arttığı durumlarda hele hele bu nesnenin ensestiyöz bir tabiata yönelme riski olduğunda genç birey reaksiyon, formasyon, savunma düzenine geçecektir. Yani cinselliğe karşı negatif bir tavır takınacak, cinselliği yaslayacak, daha da ötesi cinselliğe karşı savaş açacaktır. Böyle bir genç bir müddet sonra kendi durumunu kutsamak için ya bir azize ya da bir rahip yaşantısı ve ideolojisine sarılacaktır. Gençlik döneminde bir kısım gençlerin cinsellik karşısındaki bu tutum ve davranışları geçici de olsa korunma sağlayan bir savunma refleksidir. Bu konu özel bir öneme haiz olduğu için biraz daha detaylı bir şekilde ele almak istiyorum. Cinsellik konusunda oluşturulan yastımı ve tersine döndürme savunma düzenekleri dörtlü bir sistem içinde çalışmaktadır. İd ve süperego, gerçekliğin taleplerine karşı egonun ayakta kalma mücadelesini simgelemektedir. İdin dürtüleri kesin ve nettir, dürtülerin deşarjını amaçlar. Cinsel dürtüler ego açısından bu bakımdan tehlikelidir, önlenmesi gerekir. Hele hele bu dürtülerin ensest bir içeriğinin olması tehlikenin şiddetini daha da artırır. Böyle bir tehlikenin gerçekleşebilme ihtimali karşısında süperegonun aşırı yargılayıcı ve cezalandırıcı bir tutuma girme ihtimali çok yüksektir. Saygın bir kimliğe ulaşmak için toplumun kabul ettiği toplumsal yasara uymak gerekir. Cinsel dürtülerin bu bağlamda idin taleplerini, süper egonun baskılarına ve gerçekliğe uyum açısından bir şekil alması gerekir. Öncelikle bastırma, ardından yastırma ve ardından da reaksiyon, formasyon, savunma düzeni bir çözüm üretebilmektedir. Burada reaksiyon formasyon tavrı kişinin sosyal olarak kendisine bir rol edinmesine de aracı olabilir. Kişi cinsel duygulardan uzaklaşmış, kendini ilahi veya dini bir amaca yönlendirmiş ve bir cemaat şuuru içerisinde cinselliğin ötesinde bir kimlik arayışına girebilir. Özellikle bu tip bir yönelim ailenin ve çevrenin beklentileriyle genellikle uyum gösterir. Modern bir toplum içerisinde ve uygun çevre şartları bulunan bir ortamda böyle bir kimliğin oluşması oldukça nadir ve farklı mekanizmalarla ortaya çıkabilecek bir durumdur. Ancak cinsel dürtülerin aşırı kontrol edildiği ya da cinselliğin yaslandığı veya dışlandığı, onun yerine dini ögelerin ağırlık kazandığı bir lokma bir hırka düşüncesinin erdem olduğu inancının aşılandığı bir kültür ortamında genç, cinsellik karşıtı ve hatta düşmanı bir kimlik arayışına yönelebilecektir. Bu durum, fizyolojik gelişimin doğal mecrasına aykırı olduğu için de birçok sapkın davranış veya duygulanım doğurabilecektir. Böyle bir yaşam stili, çevre tarafından takdir görüp tasvip edilirse patoloji ağırlaşarak devam edecek, bu aykırı yapılar da çevre tarafından kutsanacaktır. Belki de işlenen günahlar karşısında günahsızlığı simgeleyen, dönüştürücü bir özdeşim kaynağı olarak muhafaza edilecektir. Hazın bu denli tehlikeli görülmesi ve cinselliğin kabullenilmesinin yasaklanması hazı farklı alanlara yöneltebilecektir. Cemaat içindeki arkadaş sevgisi bir noktanın ötesinde bazı bireylere kilitlenecek, bilinçli bir şekilde cinsel bir format taşımasa dahi kişinin o arkadaşına veya hemcinsine karşı hissettiği duygular çok farklı bir nitelik arz edecektir. O arkadaşını görmediği zaman huzursuzlanmak, o arkadaşıyla birlikte aynı mekanı paylaştığında mutluluk duymak, onunla yüz yüze konuşmak ve sohbet etmek, ona sarılmak ve dokunmak, tarifi mümkün olmayan büyük bir keyif yaşatabilmektedir. Bu durum, toplumsal realite ile de örtüştüğü için normal görünmekte ve onanmaktadır. Ancak dürtü, kendini üstü kapalı da olsa bir çıkış yolu bulmaktadır. Her su kendisine bir akış yolu bulur. Bu çerçevede, bu örneğe bakıldığında dürtüler kendini tatmin etmek için bir nesneye ulaşmıştır. Bu durum, toplumsal realite tarafından normal karşılanmaktadır. Süperego tarafından da ilahi bir davaya hizmet ettiği için kutsanmaktadır. Ego ise bunların gerisinde olayların mimarı olarak varlığını sürdürmektedir. Reaksiyon formasyon, hayatın birçok alanında kendisini var etmektedir. İstatistikte normal bir popülasyon dağılımı, çan eğrisi dağılımı şeklinde tezahür eder. Çan eğrisi demek, bir toplum içerisinde bir değerin ortalamaya belirli yakınlıkta ve uzaklıkta olmasıdır. Bulunduğumuz grup içerisinde ortalama bir insanın davranışı bellidir. Bu ortalamadan sapma gösteren bireyler vardır. Bu bireyleri tersine döndürme mekanizmasıyla izah etmek mümkündür. Mesela 10 kişilik bir grubun içerisinde 2 kişi aşırı kibirli davranıyor, 2 kişi aşırı tevazu gösteriyor ve 6 kişi de normal tepki veriyor ise bir çan eğrisinden bahsetmek mümkündür. Aşırı tevazu gösteren de, aşırı kibirli davranan da patolojik bir durum sergilemektedir. Bu uçlardaki bireylere odaklanıp onların davranışlarını inceleyecek olursak, büyük bir kısmında redaksiyon formasyon gözlemleyebiliriz. Mesela, aşırı tevazu gösteren bir birey, bilinç dışı aşırı kibrini saklamak mecburiyetindedir. İş dünyasındaki aşırı narsist talepler, gerçeklik ve süperego tarafından onanmadığı için öncelikle bastırılacak, ardından yastınacak, ardından da tersine döndürme ile normal popülasyonun dışında görülebilecek şekilde aşırı bir tevazu ile kendini ifade edecektir. Bir başka örneği irdeleyecek olursak, aşırı cesur görünen kimlikler bilinç dışındaki aşırı korkuları ve çaresizlikleri simgelemek için kullanılabilmektedir. Sert bir yüz ifadesi, bilinçli veya bilinç dışı bir yetmezliği, zayıflığı maskelemek için kullanılabilir. Bir şantiyede mühendis olarak çalışan hanım, obsesyonu nedeniyle kendisini tutamayıp şantiyede çalışan işçilerin cinsel organlarına doğru bakmaktaydı. Bundan dolayı çok büyük bir sıkıntı hissetmekte ve bu davranışını önlemeye çalışmaktaydı. İşçilerden biri fark edip alay etmesin diye çok sert bir yüz ifadesi takınıyor ve şiddetli bağırmalarla işçilerin arasında görevini bir an önce yapıp dönmeye gayret ediyordu. Araştırıldığında işçilerin ondan çok korktuğu, onun gözüne görünmemek için o şantiyeye geldiğinde her birinin bir tarafa kaçtığı gözlenmişti. Mühendis hanım ise içindeki bu zayıf nokta fark edilecek diye korkusundan tir tir titriyor, korkusunu gizlemek için etrafına habire bağırıyordu. Bir başka örnek de Ödipal çatışmaları nedeniyle babası karşısında kendisini güçsüz ve çaresiz hisseden bir çocuk, çocukluğundan itibaren hep cesur, hep atılgan bir yapı sergiliyordu. Gözü kara bir şekilde her olaya girmişti. Boyu küçüktü ama herkes onda mangal gibi bir yürekten bahsediyordu. Eşinin üzerinde yıllarca süren bir hegemonyası vardı. Bölgeyi haraca kesmişti. Eşinin vefatıyla beraber sistem çöktü. Bu cesur kimlikten her şeyden ürken ve korkan aciziyet içerisinde bir yapı çıktı. 3 yaşındayken annesi ve babası öz amcaoğlu tarafından kurşunlanıp öldürülen, kendisi yetiştirme yurtlarında büyütülürken ablaları katil amcaoğlunun kardeşlerine dağıtılan ve evlendirilen bir hastamız, yıllar boyu cesaret abidesiydi. Nerede bir yaralanma, nerede bir trafik kazası ve nerede bir ölüm veya kan var, bu hastamız hemen oradaydı. Kimsenin cesaret edemeyeceği kadar cesur, girişken ve olayların merkezindeydi. Seyrettiği programlar sıcağı sıcağına, reality show, iz peşinde ve parmak izi gibi programlardı. Günün birinde izlediği reality show'da bir kadının kocasını gece uyurken balta ile doğradığının haberini dinliyordu. O esnada o hanımın isminin kendi eşinin ismiyle aynı olduğunu fark etti ve o anda büyük bir sıkıntı hissederek panik atak geçirdi. Reaksiyon formasyon ile 25-30 yıldır ayakta duran sistem o dakika çökmüştü. Domino taşları gibi sistem öyle bir tersten döndü ki birkaç gün içerisinde bu cesur delikanlı, salça renginden korkan, yıkık bir duvarın önünden geçemeyen, televizyondaki bir trafik kazası izlediğinde kendini kötü hisseden ve hastane tabelalarını görmek istemeyen bir yapıya dönüştü. Baskı ile ve çevrenin yoğun etkisiyle dini bir atmosfer içerisinde yetiştirilen birey, zaman zaman dini inançlarla güç ve otoriteyi özdeşleştirmekte, zaman zaman dini otoriteyi bir ödipal çatışma haline sokmakta ve iç dünyasında bu yapılara karşı isyanı oynamaktadır. Bu isyan, dini inanışlarına ters bir takım düşünce ve hareketlere yönelmiş olma kaygısıyla bastırılmakta, bu sorgulama yassınmakta ve bir müddet sonra da tersine döndürme savunma düzeniyle aşırı bir dindarlığa veya anti-ateist kampanyalara öncülük etmeye kadar gitmektedir. Bir hanım aşırı bir tesettür ile, siyah renkli eldivenli ve peçeli şekilde muayenehanemize geldiğinde mükerrer defa intihar teşebbüslerinde bulunduğundan bahsediyordu. Kronik depresyonun nedeniyle malulen emekli edilmişti. Yurt dışında yalnız başına yaşayan bu hanımın bireysel analizinde çoğul kişilik özellikleri tespit edilmiş, geceleri para karşılığı fuhuş yapan bir kimlik ortaya çıkarılmıştı. Her şey zıddıyla kaimdir. Gece gündüzde, uzak yakında, açık kapalıyla, soğuk sıcakla, sert yumuşakla, varlık yoklukla. Bu bağlamda korkaklık cesurlukla, karmaşa ve kaos düzenli, kirlilik temizlikle, günah arınmakla, aşırı önemseme vurdum duymazlıkla, sevgi nefretle, az konuşmak, çok konuşmakla dengeye oturtulmaktadır. Bu yapıların hepsini reaksiyon formasyon tipinde görmek mümkündür. Hastalarımızdan biri hikayesini anlatırken bazen konuşmasını durduramadığından bahsetti. Olayın detayına inildiğinde hoşlanmadığı veya yeteri kadar keyif almadığı insanlarla mecburen aynı ortamlarda bulunduğunda bu durumun fark edilmemesi için devamlı konuşma mecburiyeti hissediyordu. Hastamızın ifadesiyle çenesi yoruluyordu ama kendisini durduramıyordu. Bu durum tipik bir reaksiyon formasyon haliydi. Reaksiyon formasyon savunma düzeninin en yaygın olarak görüldüğü bozukluklardan birisi obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif kompulsif kişilik yapısıdır. Bilinç dışındaki karmaşa ve kaosu kontrol altına alabilmek için simgesel düzeyde ve ego düzeyinde eşyaları tertip ve düzene sokmak, simetriyi sağlamak ve her şeyin yerli yerinde olmasını temin etmek tipik bir örnektir. Yine obsesif kompulsif bozuklukta temizliğe aşırı düşkünlük, el yıkama, beden temizliği, evin ve eşyaların temizliği, bilinç dışındaki suçluluk, kirlilik ve günahkarlık hislerinden arınmanın simgesel bir yolu olmaktadır. Maço bir kimlik, bilinç dışındaki eşcinsel eğilimleri gizleyen ve bastırmaya çalışan bir yapının tezahürü olabilir. Bir cenaze evinde gereğinden fazla ağlayan ve ağıt döken birisi, ölen insana karşı kendini çok suçlu hisseden ve belki de onu en az seven bir kişidir. Aşırı sevgi gösterisi, arkasında nefreti, aşırı nefrette kontrol altına alınamayan bir sevginin göstergesi olabilir. Patolojik aşklarda bunun tipik örneklerini görebiliriz. 13. Yatsıma, inkar. Yatsıma bir gerçekliğin göz ardı edilmesidir. Yatsımayı da basit ve yalın manada izah edebileceğimiz gibi kompleks ve karmaşık mekanizmaların içerisinde de göstermek mümkündür. Kitabımızın çeşitli bölümlerinde zaman zaman değindiğimiz gibi amacımız hep bütüncül bir yapıyı yakalamaya gayret etmektir. Bununla birlikte mutlak manada bütüncül yapıyı yakalamanın imkansız olduğunun idrakindeyiz. Yatsıma savunma düzenini izah ederken bu yapının bir bireyin gelişim aşamaları olan bebeklikten yaşlılığa kadar geçen süreçte hangi dönemlerle ilintili olduğuna bakarak bunu aktarabiliriz. Yatsımayı bir bireyin kendi gözlemlerinden ve referans noktalarından bakarak aktarabiliriz. Veyahut da buna bir bireyin iç dinamikleri açısından egonun yapılandırılmasına göre yatsıma, süperegonun yapılandırılmasına göre yatsıma, toplumsal realiteyle yüzleşme anında yatsıma ve dürtüsel varlığın yapısını yatsıma şeklinde yatsıma olarak yaklaşabiliriz. Bir başka açıdan dışarıdan bir gözlemci kimliğiyle o bireyin yaptıklarını inceleyerek yatsımaya yaklaşabiliriz. 18 yaşındaki evladının ölüm haberini duyan bir annenin karşısında gerçeklik tüm çıplaklığıyla ortadayken onu kabul etmemesi yaslamaya bir örnektir. Narsist bir kişiliğin bir grup önünde konuşurken ellerinde hissettiği titremeyi gösteren arkadaşına karşı "Hayır, ellerim titremiyor" diye karşılık vermesi de bir tür yaslama tarzıdır. Bu şekilde bakıldığında çok geniş bir yaslama yelpazesi görmek mümkündür. Yaslamanın öncelikle üzerinde durulması gereken tarafı belki de empati yapamamanın vermiş olduğu bir ruh hali sonucunda ortaya çıkıyor olması. Bir bebek narsisttir, ben merkezlidir ve tüm dünya onun etrafında dönmelidir. Bir dürtüsü aktive olduğunda, bir ihtiyacı ortaya çıktığında, bu dürtünün veya ihtiyacın hemencecik orada etraftakiler tarafından karşılanmasını ister, bunu çok doğal ve tabii kabul eder. O anda bu bebek etrafındaki bireylerin yani anne babasının ve diğerlerinin ne durumda olduğunu kesinlikle yaslamaktadır. Onların kendi ihtiyacını karşılayamayacağı konusundaki durumlarını göz ardı etmektedir. Eğer bu bireyde empati yeteneği geliştirilmezse o birey hayatının daha sonraki evrelerinde diğer insanların durumlarını, konumları ve ihtiyaçlarını göz ardı edip yaslayarak kendi ihtiyaçlarını ön plana atan bir kişilik yapısı geliştirebilir. Bu durumda sosyal ilişkileri ciddi manada zaafa uğrar ve toplumdan dışlanır. Bu da yeni patolojik savunmaların aktive edilmesini gerektirir. Burada bahsettiğimiz yaslama, başka insanların gerçek durumlarını görememenin oluşturduğu bir yaslama reaksiyonudur. Bireyin iç dünyasında ise muhtelif yaslama reaksiyonlarını gözlemlemek mümkündür. Her bireyin mevcut reel kendiliğinin yanında kendi iç dünyasında tasarımladığı kendiliği vardır. Reel kendilik ile tasarımlanan kendilik, ne kadar birbirine yakın ise kişi o kadar sağlıklı, o kadar gerçekçi ve o kadar rasyoneldir. İki kendilik arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise gerçekliğin değerlendirilmesi de o kadar zora girmektedir. Bu bağlamda bireyin kendilik tasarımına ters bir takım yaşantıları yaslanarak algılanacaktır. Birey hayatına devam ederken yaptığı hataları, yaşadığı başarısızlıkları veya değer yargılarına ters tutum ve davranışları otomatik olarak yaslayacak ve kendilik tasarımının yara almasının önüne geçecektir. Bu yaslama, fiziksel yapının çarpık bir şekilde algılanmasında, zihinsel yapının kapasitesinde erişilen sosyal konumun değeriyle ilgili puanlamada ortaya çıkabilmektedir. Şişman bir birey, kendini zayıf olarak algılayabildiği gibi çok zayıf biri kendini normal algılayabilir. Sosyal başarısı yetersiz olan birisi, kendini çok başarılı bulabilirken bazı bireyler kendi eksikliklerini yaslayabilir. Bu gibi eksiklikler, kendilik tasarımına uymayan yapıların yaslama savunma düzeneği ile kontrol altına alınmasını gerektirmektedir. Bir bireyin kendilik tasarımının ötesinde de bir ideal kendiliği vardır. Herkes mevcut durumu bir kendilik tasarımıyla yaşantılandırırken ileriye yönelik olarak arzu ettiği daha ideal bir kendiliğe doğru hedefler koyar. O hedeflediği ideal kendiliği yakalamaya çalışır. İşte bu süreç içerisinde mevcut yaşantılarında ideal kendiliğe ters duran tutum, davranış, başarı ve statü zaman zaman yaslanarak ideal kendiliğe doğru bir süreç işletilir. Bu da kişiyi mutlu eder. O aynı zamanda kişinin gerçeklikten o denli uzaklaşmasını getirir. Bir başka açıdan yaslama reaksiyonu nesne ilişkileri bağlamında ele alınabilir. Egomuzu oluşturan nesne ilişkileri ağında bazı nesnelere yaptığımız libidinal yatırım çok yüksek değerdedir. Bunu metaforik olarak bir örnekle açıklayacak olursak egoyu bir çadıra benzetebiliriz. Çadırın ortasındaki ana direk çadırı dimdik tutup varlığını sürdürmesini temin ederken çadırın etrafındaki ipler ve kazıklar çadırın fonksiyonel olmasını ve dengede durmasını temin eder. Bireyler hayatlarında belirli olgulara veya nesnelere çok büyük anlam yükleyebilirler. Bunlar bir nevi çadırın ana direği gibidirler. Ana direğin yıkılması çadırın komple çökmesi demektir. Bir anne üniversite öğrenciliği yapan evladına libidinal yatırımının büyük bir kısmını yatırmış ise çadırın ana eksenine bu evladını koymuş demektir. Bir profesör yazmakta olduğu kitabına büyük bir libidinal yatırım yapmış ise bu kitap onun için hayati derecede bir önem haizdir. Hayatımızın her alanında bu tip nesnelere yoğun yatırımlar yapan, deyim yerinde ise hayatında hep tek atı oynayan birçok bireyi görmek mümkündür. Bu durumlarda ana ekseni oluşturan o nesnenin kaybı, yitirilmesi, yok olması veya ölmesi kişide ruhsal manada büyük bir deprem oluşturur. Sistem komple çöker. İşte bu çöküşün önüne geçmek için tek bir yol vardır. Olguyu yaslamak. Kişi var olan gerçeği reddeder, kabul etmez ve eski statünün devam ettiği şeklinde bir inancı sürdürürse yeni duruma adapte olmak için zaman kazanılır. Bu süre içerisinde kayıplar sindirilir, telafi edilir veya alternatif savunma düzenekleri devreye sokulur. Yaslama iki düzeyde gerçekleşir. Bunlar bilgi ve duygu düzeyidir. Bazı yaslamalarda kişi gerçekliğin bilgi tarafını da reddeder, kabul etmez. Oğlunun ölüm haberini getiren polis memuruna veya bir akrabasına ısrarlı bir şekilde yalan söylüyorsunuz, böyle şaka olmaz, şaka yapmayın lütfen diye bağıran bir anne, olayın bilgi yönünü de reddetmeye çalışmaktadır. Sevgilisi tarafından terk edilen birisi, sevgilisini bir başkasıyla yakalayan aşık, evladının tutuklandığını ekrandan seyreden baba, öncelikle bu çıplak gerçekliği reddeder ve onun yerine başka açıklamalar getirmeye çalışır. Gazete kupürlerinde bunun gibi yüzlerce haberi dinlemek ve izlemek mümkündür. Hatta bazen parodilere konu olabilecek derecede gülünç savunma düzenekleriyle olayı reddettikleri görülür. Yaslamanın ikinci tipi duygusal bazda yansımadır. Bilgi düzeyinde kaybettiğimiz nesneyle ilgili olarak gerçeği biliriz ama yaşantımızı gözlemlediğimizde sanki annemizi, babamızı, eşimizi ya da sevgilimizi veya çocuğumuzu kaybetmemiş gibi hisseder ve davranırız. Onlar hep arkada bir yerlerde durmaktadırlar. Bu durumda pek mezar ziyaretlerine gitmeyiz. Zaman zaman onlarla ilintili bir konu olduğunda gözümüz otomatikman onları arar veya elimiz onların telefonunu çevirmeye çalışır. Bu da göstermektedir ki o esnada bireyin egosu bilgi olarak gerçekliği kabul ettiği halde duygusal olarak o nesnenin varlığını hala devam ettirmektedir. Bu da duygusal yaslamanın hayatımızın her döneminde etkin rol alarak yaşamı daha kolay hale getirdiğini göstermektedir. Bu durumun aşırıya kaçması, kişinin gerçeklik ile ilişkisini bozup onu psikotik bir noktaya vardırabilir. 21. ayrımın sonu, sayfa 214.